Başucumda müzik. Kürşat Başar.
Ayrım 8.
Bir tek o. Zaman zaman beklenmedik bir biçimde söylediklerime takılır, inatla sorular sorar, hatta bazen fikirlerini çürütebilmek için hırsla tartışırdı. Bana öyle gelirdi ki aslında olup bitenlerden de bu işlerin içinde olmaktan da mutlu değildim. Bazen benim sözlerime karşı çıkıp neredeyse sinirlenirken birden sesinin düştüğünü, gözlerinin uzakta bir yere takıldığını, kendisinin de bu söylediklerine inanmadığını düşünürdüm. Doğrusu onunla bu konuları çok fazla konuşmak da istemezdim. Bir işe çıkıp gelmediği günler öğle yemekleri nasıl da sıkıcı geçerdi. Her sabah uyandığımda aynanın karşısına geçip ne giyeceğimi düşünürdüm. Öğleye doğru içimde anlaşılmaz bir heyecan olurdu. Bazen giydiklerimin hepsini çıkartır, son anda yeniden başka şeyler bulurdum. Zaten başka işim de yoktu. Sabah kalkıp kahvaltıya iniyor, bazen anneme gidiyor ya da aileyle buluşuyor, sonra geri dönüp çay salonunda gazeteleri, dergileri okuyor, yeniden odama çıkıp giyinmeye başlıyordum. Saat tam 12'yi çeyrek geçe Turgut gelirdi. Öğle yemeği için birlikte aşağı inerdik. O geniş kırmızı halılarla kaplı merdivenlerden inerken kendi kendime bir oyun tuttururdum. Her basamakta içimden gelecek gelmeyecek derdim. Ve en son basamağa indiğimde eğer gelecek çıkmışsa sevinirdim. Salona girerdik ve oyunumun tutup tutmadığına bakardım. Bu öğle yemeklerini aslında o başlatmıştı. Böylece yemek saatinde bile onunla birlikte çalışanları bir arada tutuyordu. Bazen şaka yolu bundan şikayet edenler olunca, "Canım size de yaranılmıyor ki, Ankara'nın en güzel yemeklerini yediriyorum, hala söyleniyorsunuz," diyordu. O hep yalnız gelirdi. Ötekilerin eşleri de zaman zaman. Ama onun o gece eşine bakarak söylediği davet nedense hiçbir zaman gerçekleşmedi. Hatta bir daha bunun sözü bile edilmedi. Ne biz onların evine gittik, ne de Maide Hanım otele geldi. Ara sıra davetlerde karşılaştık yalnızca. Uzunca boylu, uzun kestane saçlı, çekik gözlü bir kadındı Maide Hanım. Herkes onun zerafetinden, yumuşak bir sesle hiç hata yapmadan konuştuğu güzel Türkçesinden, giysilerinin şıklığından, hanımefendiliğinden söz ederdi. Ama her zaman herkesle, hatta onunla, kocasıyla bile belli bir mesafe koymuştu arasına. Hani bazı insanlara ne kadar yakın olursanız olun, beklenmedik bir soru soramazsınız. Herkesin yanında yaptığınız sıradan bir şakayı yapamazsınız. Ve bunu neden yapamadığınızı da bilemezsiniz ya, işte o insanlardan biriydi. Kadınlar akşama doğru çay saatinde de gelirlerdi otele. Bazen çay içilir, bolca dedikodu yapılır, bazen de kağıt oynanırdı. 20'li yaşlarının başındaki bir kız için garip bir hayat. Biliyorum. Ama böyleydi. Kimse bir şey yapmıyor, kimse de buna şaşırmıyordu. Kimi başka bir ülkeye tayininin çıkmasını bekliyor, kimi yabancı bir kentten dönüyordu. Anılar uzak ülkelerde yaşananlar, orada görülen yenilikler anlatılıyor, en çok da ne kadar geri kaldığımız konuşuluyordu. Bir davetin dedikoduları biterken ötekinin hazırlığı başlıyordu zaten. "Sıkılıyorsun biliyorum ama biraz daha dayan, yakında tayinler konuşulmaya başlanır," diyordu Turgut. Kendimden yaşlı insanlarla yenen bu uzun yemeklerden, akşam toplantılarından, davetlerden, bir odada yaşamaktan nasıl olup da sıkılmadığımı anlamıyordu. Beni biraz tanıyan herhangi biri burada 3 günden fazla kalamayacağımı çok iyi bilirdi aslında. Annem bunu benim artık durmuş oturmuş olmama veriyor, ağabeyim bunun arkasından bir şey çıkacak ama dur bakalım diye alay ediyordu. Aile hala benim evli olduğuma alışamamış, akşamları beni çağırdığı zaman Turgut'u unutuyor, üçümüz birlikte yemeğe çıkacak olsak da mutlaka sıkılıp surat asıyordu. Hatta bir keresinde Turgut, "Bu kız galiba seni benden kıskanıyor," deyivermişti. Ben zaten böyle hep beraber gezmeleri sevmem, aile ziyaretlerinden de hoşlanmam. Bunları bildiği için bana ısrar etmiyordu. Ben de aileyle, annemlerle kendi başıma görüşüyor, onu memnun etmek için 40 yılın başı bir takım davetlere katılıyordum. Onunla her karşılaşmamızda kendi kendime kurduğum oyunları sürdürürdüm. Elbette haberi yoktu. Yine de her davranışından, bana söylediği her sözden, o günkü gülümsemesinden, yaptığı şakalardan bir anlam çıkartmaya çalışırdım. Sonra da kendi kendime gülerdim. Tabii ki benimle ilgilendiği yoktu. O herkese şakalar yapıyordu. Bütün kadınlarla flört ediyordu. Her gördüğüne iltifatlar yağdırıyordu. Kimi zaman başka birine de Aman bu ne güzel elbise, rengi size çok yakışmış. İçeri girince birden gözlerim kamaştı der. Sonra bana bir soru sorduğunda niye ters bir cevap verdiğimi de anlayamazdı. Budala. Bir keresinde 3 gün üst üste gelmedi. Üstelik bir yere gitmediğini de biliyordum. Sonraki gün geldi ama ben de hastayım dedim, yemeğe inmedim. Böyle kendi kendime oynadığım, onun farkında bile olmadığı çocukça bir oyundu işte. Gerçekten de öyleydi. Ama sonra bir şey oldu. Böyle benim hastayım deyip yemeğe inmediğim bir gün öğleden sonra yeniden geldi. Tek başına. Üstelik ben de salonda oturmuş, pür makyaj, kitabımı okuyup çayımı içiyordum. Hasta olmadığım her halimden belliydi. Birdenbire karşımda onu görünce ne yapacağımı şaşırdım. Hiç böyle öğleden sonra gelmek gibi bir adeti yoktu. Maşallah pek çabuk iyileşmişsiniz dedi gülerek. Ben de hastamızı ziyaret edeyim demiştim. Karşımdaki koltuğa geçip oturdu. Kıpkırmızı oldum tabii. Bir şeyler geveledim. Kendisine bir kahve söyledi. Sigarasını yaktı. Bir süre hiç konuşmadan gözlerimin içine baktı. Gözlerimin içine bakıyordu ama sanki beni görmüyordu. Aklı mutlaka başka bir yerdeydi. Bacak bacak üstüne atmış bir ayağını hiç durmadan sallıyordu. Sonra kitabı aldı elimden. Sever misiniz Hüseyin Rahmi Bey diye sordu. Evet dedim. Hele biraz keyfim kaçtığı zaman mutlaka onun kitaplarını okurum. Beni eğlendiriyor. Gülüyorum ama bir yandan da üzülüyorum. Üzülüyor musunuz? Neden? Kaç yıl geçmiş yazalı ama değişen pek bir şey yok. Hayat kolay kolay değişmiyor dedi. Ama belki de bu bir yazarın ustalığını gösterir. Evet dedim. Bu kitabında da köşe yazarlarını, gazetecileri bir diline dolamış ki gülmekten öldüm. Bir ara bana da verin de ben de eğleneyim olmaz mı dedi. Bu sıralar galiba bana da böyle kitaplar lazım. Biliyor musunuz dedim, öldüğü zaman evinde kendi eliyle ördüğü pek çok eldiven ve takke bulmuşlar. Kendisinden sonra en çok kedilerine ne olacağını merak edermiş. Romancılar garip insanlar dedi. Öyle olmasa dünyanın içinde kendilerine başka dünyalar kurmaya kalkışırlar mıydı? Ama bunu her yerde söyleyip romancıları kızdırmayın. Peki siz nasıl romanları seversiniz diye sordum. Biraz düşündü. Bilmem, galiba en çok tavan arası gibi olanları dedi. Tavan arası mı? Evet, darmadağınık, bir sürü eşya ile dolu. Sihirli bir tavan arası gibi dedi. Okurken kendinizi orada kaybeder, bütün o eşyanın içinden kendinize göre bir şeyler bulursunuz. Ama sonunda bütün bu karışıklığın, dağınıklığın aslında bir bütün olduğunu anlarsınız. Sigarasından bir nefes aldı. Zaten hayatımız da böyle değil midir? Bilmem dedim. Galiba haklısınız. Elimi ayağımı nereye koyacağımı bilemiyordum. Garsonlar bize bakıyordu. Hem fazla konuşmamaya çalışıyor, hem de hiç durmadan konuşuyordum. Söylediğim her sözden sonra sesim saçma bir şey söylemişim gibi kulağımda çınlıyor, onu kapatabilmek için yeniden konuşmaya başlıyordum. Sonra kahvesini bitirdi, sigarasını söndürdü. Oturduğu o geniş koltukta biraz öne doğru eğildi, bana yaklaştı. Kitabı kucağıma koydu, fısıldar gibi. Ben sizin hasta olmadığınızı biliyordum küçük hanım dedi. Sanki birden rahatladım. Ama dans ettiğimiz o geceden beri ilk kez bu kadar yakınıma gelmişti. Yüzüne o kadar yakından bakamadığım için gözlerimi kaçırdım, önüme baktım. Bunu söylemek için mi geldiniz yoksa buraya kadar dedim. Kalktı. Giderken hayır dedi. Aslını isterseniz sizi görmek için geldim. Gerçi söylediğinde bir şey yoktu ama ben sanki gizli, çok özel bir şey söylemiş gibi donup kaldım. Sonra da geldiği gibi çıkıp gitti. Ama bu böyle kalmadı. O günden sonra aklına estikçe öğleden sonraları kendi başına geldi. Beni gördüğü zaman geçip karşıma oturdu. Oradan buradan konuştuk, çay içtik. İkimizin de söylemediği bir biçimde bu buluşmaların kimsenin olmadığı saatlere rastlaması için sanki aramızda gizli bir anlaşma vardı. Ne o bir daha ne zaman geleceğini söylüyor, ne de ben ne zaman orada olup olmayacağımı biliyordum. Ama yine de karşılaşıyorduk işte. Nelerden söz ederdik acaba? Gündelik şeylerden değil, kitaplardan, filmlerden, arada bir çocukluğundan, okul yıllarından bir şeyler anlatırdı. Benim yabancı gazeteleri, dergileri okumak gibi bir huyum vardı. Bunları merak eder, ilgimi çeken şeyleri onun için ayırmamı isterdi. Ben de bunu iş edinmiştim. İşte Cambridge'de iki bilgin insanın şifresini bulmuşlardı. Hepimizin içinde yazılı bir formül olduğunu söylüyorlardı. Hem de hiç kimsenin yazısı bir başkasınınki aynı değildi. Bir gün bu şifreleri çözecekler ve o zaman hastalıkların çaresini, daha uzun bir hayatın sırrını bulacaklardı. Uzaya uydular yollanıyordu. Bir üniversitede beyin dalgalarını okuyan bir araç yapmışlardı. Belki yakında rüyalarımızı bile seyredecektik. İşte bunlardan konuşurduk. Bazen kadın erkek konuları açılırdı. İkimiz de sanki bizimle hiç ilgisi yokmuş gibi evlilikten, ilişkilerden, başka ülkelerle burayı karşılaştırarak söz ederdik. Zaten önemli olan ne konuştuğumuz değildi ki. Gelip orada karşımda oturmasıydı. Böyle gün günden aramızda beklenmedik bir dostluk, yakınlık kuruluverdi. Belki başka kimselerle konuşmadığımız şeyleri biz ikimiz gayet rahat konuşur olduk. Tabii fazla sürmedi, dedikodular başladı. Ama garip olan şey, burnumun dibindeki kocam değil de hiçbir yere çıkmayan annem bir gün durup dururken bana, "Kızım," dedi, "kulağıma yakışıksız şeyler geliyor. Nereden çıkıyor bunlar?" İlk kez o zaman gerçekten de ne yaptığımı, nerede olduğumun farkına vardım. Anladım ki kendi kendime bile gerçeği söylemiyorum. "Aman anneciğim," dedim, "insanlara konuşacak şey lazım. O benim neredeyse babam yaşında. Herkese şakalaşıp eğleniyor. Beni de küçük bir çocuk gibi görüp daha çok konuşuyor. Hepsi bu." Öyle değil miydi zaten? Bilmem ki bana mı öyle gelir. Her nedense biz kendi hayatımızdan çok başkalarınınkiyle ilgileniriz. Kim bilir, belki de kendi hayatımız pek renkli olmadığındandır. O günlerde kendi aralarında, küçük dünyalarında bizi konuştuklarını anlıyordum artık. Onlar için yeni, bulunmaz bir konu çıkmıştı. Bundan rahatsız olduğumu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Aslına bakarsanız bu benim hoşuma gidiyordu. Çünkü gerçekte bir şey olduğu yoktu. Ve onların bu tek düze sabahlarla başlayıp tek düze akşamlarla biten hayatlarında başrolü benim oynadığım bir filmi konuşup durmaları hoşuma gidiyordu. Onlar benim seyircilerimdi ve ben, hakkında ne söylerlerse söylesinler, aslında hepsinin yerini almak istedikleri yıldızdım. Çocukça belki ama yine de hoşuma gidiyordu işte. Bir anda salona girdiğimde hararetli sohbetin kesilip başların bana dönmesi, bazılarının sanki farkında değilmiş gibi görmezden gelmesi, belli ki o an uydurulmuş bir konu açmaları eğlendiriyordu beni o günlerde. Benim oyunum sürüyordu ve ona sürekli birileri katılıyordu. Hangi çocuk kendi kendisine tek başına kaldığı karanlık odasında kurduğu oyuna başkalarının da katılıp onu gerçek sanmalarından hoşlanmaz? Ve hangi çocuk oyuna başkaları karıştıkça tehlikeli olmaya başladığını düşünür? Hem zaten bir İngiliz yazarın söylediği gibi, çayla en iyi giden şey aşk ve skandallar değil midir? İçimden bu dedikoduları ona söylemek geliyordu ama birkaç kez denediysem de çekindim, yapamadım. Artık biliyordum. O da kendi oyununu oynuyordu. İlk günler anlamıyordum ama şimdi farkındaydım. Bir an gözlerimin içine bakarken dalıyor, sonra birden yine genç dostuyla sohbet eden adam havalarına giriyordu. Farkındaydım, evet, ama asla emin olamıyordum. Onun için söylemek istiyordum. Birdenbire öyle havadan sudan konuşurken beklemediği bir anda, "Biliyor musunuz, herkes bizi konuşuyor, yoksa siz farkına varmadınız mı?" demek istiyordum. Ya da, "Artık buraya tek başınıza gelmeseniz daha iyi olur, insanlar başka türlü anlıyor." Ama tam dilimin ucuna geliyor, sonra vazgeçiyordum. Böyle bir şey yaparsam oyunun bozulacağından korkuyordum belki de. Birkaç gün ortadan kayboldum. Anneme gittim, alışverişe çıktım, aileyle buluştum. Odamda oturup ne zamandır yapmam gereken bir şey yaptım. Amerika'daki dostlarıma kartlar, mektuplar yazdım. Aslında söylentileri kesmek filan umurumda değildi. Tek istediğim onu kışkırtmaktı. Ama hiçbir şeyden anlamayan aptal liseli oğlanlar gibi yeniden karşılaştığımızda, sanki günlerce ortadan kaybolmamın bir acayipliği yokmuş gibi kaldığı yerden devam etti.
Ayrım sonu.